Ayrım 18, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 207, 42. kısım, Springfield, Virginia. Springfield'de Frank'in evinin önünde park ettiğinde saat 6'yı çeyrek geçiyordu ve hava kararmak üzereydi. Bu tek katlı ev bir yıllığına yurt dışı görevine tayini çıkan FBI çalışanına aitti ve Frank de eve göz kulak olsun diye orada oturuyordu. Bahçe kapısından girip eve doğru yürürken sinirden hala tir tir titriyordu. Gamal'ın bilgisayar ekranındaki görüntüsü beni çok sarsmıştı. Özellikle de onun kılık değiştirme konusunda bir uzman olduğu aklıma geldikçe delirecek gibi oluyordu. Kafamın bir köşesinde tüyler ürpertici bir takım fikirler filizlenmeye başlamıştı ama bunları düşünmeyi pek istemiyordum. Kapı zilini çaldım ve Frank beni biraz beklettikten sonra suratında sahte bir gülümsemeyle kapıyı açtı. Üzerinde sadece kot pantolonu vardı ve güneşten sararmış saçlarını havluyla kurutuyordu. ''Erkencisin, duştaydın, buyur gir.'' Abim 43 yaşındaydı ama daha yaşlı görünüyordu. Yıllar boyunca içki içmek cildini bozmuştu. İş arkadaşlarım ağabeyimin aktör Tommy Lee Jones'a benzediğini söylerdi ve gerçekten de benzerdi. Ama Frank saçını uzatmıştı, at kuyruğu yapar, lastik bir tokayla da saçını tuttururdu. Ama genelde serseri gibi gezerdi, özellikle de sarhoş olduğunda. Ağabeyimin gözlerinin kan çanağına dönmüş olduğunu fark ettim, ayrıca kıpkırmızıydı. ''Nasıl oldun, kendini nasıl hissediyorsun?'' diye sordum. ''Doğrusunu söylemek gerekirse iyi sayılmaz. Ancak böyle uslanırsın sen.'' Frank beni salona götürdü. ''Şeytan azapta gerek. Gel otur, kahve içer misin? O faslı geçelim. Sen benimle neyi konuşmak istiyorsun? Ağır ol biraz küçük kız. Şimdi bahsedeceğim.'' Ben kanepeye oturdum. Frank de içini çekerek kanepenin karşısındaki rahat koltuğa oturdu. Saçını kurulamayı bıraktı ve sanki üzerinde köpek uyumuş gibi buruş buruş bir siyah tişört giydi. Frank'in bilimsel araştırma bölümünün en iyi ajanlarından biri olduğuna insanın inanabilmesi zordu. Hele hele onun kriminal psikoloji üzerine doktora yapmış biri olduğuna kimse inanmazdı. Bir zamanlar Quantico'ya girip çıkmışlığı bile vardı. NCAVC'de yani Ulusal Şiddet Suçları Analizi Merkezi'nde cinayetlerde bilinmeyen unsur ile kurbanların psikolojik tahlillerini yaparak katil profilini çıkarmaya yönelik çalışmalar da bulunmuştu. Ancak bir sürü hunharca işlenmiş cinayete tanıklık etmek, cesetleri çıkarmak, özellikle de çocuk cinayetleri onun psikolojisini sarsmıştı. Frank içkiyi hep severdi ama ağır içici olmaya başlar başlamaz evliliği parçalanmıştı. Boşanmasından bir sene sonra da büyük oğlu Baltimore'da geçirdiği bir motosiklet kazasında can vermişti. Hayatı paramparça olmuştu. Derken bir gün mesai saatinde ofisten çıktı, içip içip zil zurna sarhoş oldu ve işine bir daha hiç dönmedi. Son 1,5 yılı sarhoşluk ve ayıklık periyotlarıyla geçti. Kafasını suyun üzerinde güç bela tutabildi. ''Senin şu üzerinde çalıştığın vaka var ya'' dedi. Karma karışık olmuş saçlarını eliyle toplayıp parmak uçlarıyla saçına lastik toka takarken. ''Sen hangi vakadan bahsediyorsun?'' ''Şu son vakadan. Acre yakınlarındaki madende bulunan cesetlerden.'' İşte bu beni şaşırtmıştı. Sen nereden biliyorsun? Kahve ister misin diye sordu Frank tekrar. Hayır, ben cevap istiyorum. Frank masanın üzerindeki kahvedanlıktan kendine koyu bir kahve doldurup sırıttı. Bu sırıtışı bana Tommy Lee Jones'un sırıtışını anımsattı. Sen beni aptal falan mı sanıyorsun? Ben de televizyon seyrediyorum. Birkaç yerel kanalda da bu konuda haberler çıktı. Yani benim bu vakaya dahil olduğumu sen nereden biliyorsun? Bildiğim kadarıyla adım artık gazete manşetlerine çıkmıyor değil mi? Frank kahvesini yudumladı. Eskiden çalıştığım arkadaşlarla takılmaya devam ediyorum. Yani sarhoşken de ayıkken de ben sağır falan değilim kızım. Dedikodu çabuk yayılıyor demek ki yanıtını verdi. Peki tam olarak ne duydun? Frank fincanını koydu ve geriye yaslanıp yeniden içini çekti. Madende iki ceset bulunmuş, kesilip yakılmış, aynı Gamal tarzında. Duyduğuma göre bu herife kebapçı katil adını takanlar bile varmış. Gamal kurbanlarını Orta Doğu usulü kesip pişirdiği için bu adı takmışlar ona. Canımı sıkma Frank, bu katilin cinayet tarzı benim psikolojimi hala etkiliyor. Frank'in hemen pişman olduğunu yüzünden anladım. Bana Gamal'ın cinayet tarzını anımsattığı için üzülmüştü. Ya bazen densizlik yapıyorum, ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor. Çok özür dilerim Kate. Ekibinizin toplantısı nasıl gitti? Bir ilerleme kaydedilemedi. Eğer bilmek istiyorsan, hala işin başındayız. Peki ama neden ilgini çekiyor bu konu? Sana yardımcı olmayı teklif ediyorum. Haydi oradan sen de der gibi baktım ağabeyime. Frank, sakın beni yanlış anlama ama senin önce kendine yardım etmen gerekiyor. Frank'in ellerinin titrediğini fark ettim. Herhalde dedim, canı içki içmek istiyor ama kendini tutmak için mücadele ediyor. Ellerinin titrediğini gördüğümü anladı ve ellerini dizlerinin üzerine koydu. Senin gücenmeni istemem dedim. Amacım seni kırmak değildi. Tabii biliyorum. Ben de gücenmedim zaten dedi. Ellerimin havada olduğunu, suçlu olduğumu biliyorum. Ama biz daha önce birlikte çalıştık Kate. Ayrıca çok iyi iş çıkardık birlikte. Gamal'ın takibinden 8 ay kadar önce Baltimore'da bir cinayetle ilgili federal bir soruşturma yürütülüyordu ve o soruşturmada Frank bana aramızda kalması şartıyla yardım önermiş. Ben de onun uzmanlığından epey faydalanmıştım. Ağabeyim FBI'dayken arada sırada birlikte çalıştığımız olmuştu ama içkiyi bırakmaması bu sefer onu bu işe karıştırmak konusunda tereddüt etmeme yol açıyordu. Ağabeyim bana adeta yalvarırcasına baktı. İrtibatımı kaybetmedim. Ayrıca eski kurallar aynen geçerlidir. Yani kimse haberdar olmayacak. Bana bu konuda bir şans tanı. Bu vakada Frank gibi biriyle bilgi alışverişinde bulunmamın bir zararı yoktu. O hala benim tanıdığım en iyi soruşturmacılardan biriydi. Söylenildiğine göre en iyileri bir yalanı hemen anlarmış. İyi gününde, yani Frank ayık olduğunda duvarın arkasını bile görebilirdi. Benim kafamda peki neden diye bir soru dolanıp duruyor Frank. Bu işte sen neden bu kadar ilgileniyorsun? Çünkü sen benim kız kardeşimsin ve ben sana çok şey borçluyum. Frank öne doğru eğildi ve elini elimin üzerine koyuverdi. Ağabeyim öyle çok sokulgan biri değildi ama onun beni sevip kolladığını bana göstermeyi gerçekten de istediğini hissediyordu. İyi günümde de kötü günümde de hep benim yanımda oldun. Çoğu zaman sarhoşluktan sana teşekkür bile edemedim. Artık sana olan borçlarımı ödesem diyorum. Tek neden bu mu? Frank gülümsedi. Tabii ki hayır. Kendimi oyalayacak bir şeyler bulmam lazım. Burada boş oturursam kafayı üşütürüm Kate. Çok dürüstüm. Eğer birkaç gün daha burada böyle boş boş oturursam ya halıyı kemirmeye başlayacağım ya da içki içmeye. İçimden bir ses işin içinde başka bir şey olduğunu söylüyor. Frank derin bir nefes aldı ve bana baktı. Doğrusunu bilmek ister misin? Tabii. Bir zamanlar orada olan biri olarak konuşayım öyleyse. Bence sen yoruldun Kate. Bunu gözlerinde okuyorum. Artık dayanacak gücün kalmadı. Senin sırtını dayayacak birine ihtiyacın var. Dayanabileceğin, seni rahatlatacak birine. Çok teşekkürler. Doğru söylüyorum. Gamal vakası senin iliğini kemiğini sömürdü. Eğer bana sorarsan az kalsın bu vaka yüzünden sen de ölecektin. Sadece vazgeçmediğin için kurtuldun. Hani çocukken yapboz oyun oynardık ya, son parçayı bulmadan oyunu kesinlikle bitirmezdik. Aynı öyle işte. Çocukluk anılarımdan kalan unutamadığım bir şey varsa o da pazar akşamları oynadığımız oyundu. Annem ablasına gittiğinde babam da arkadaşlarıyla evimizin salonunda ciddi ciddi poker partileri yapardı. Babam bizi de mutfaktaki çam ağacından eski masaya oturtur, önümüze 1000 parçalık bir yapboz koyardı. Ama bu oyunu koymadan önce parçalardan birini önceden mutlaka almış ve evin bir yerine saklamış olurdu. Biz yapboz oyununu istediğimiz kadar tamamlayalım, sonuçta bir parça eksik kalırdı. Frank'le o parçayı arayıp bulmaya çabalamaktan hiç vazgeçmezdik. Evin altını üstüne getirir, ne yapar eder, o sonuncu parçayı da bulurduk. O parçayı bulduğumuzda yaşadığımız delice heyecanı hala çok iyi hatırlarım. Bazen oturur babamızın bizim gibi böyle iki inatçı soruşturmacıyı bilerek mi yetiştirdiğini düşünürüm. Ne demeye çalışıyorsun diye sordum. Kanımca senin toparlanabilmen için bir köşeye çekilip dinlenmen falan gerekir. Ama hayır, Reince seni doğrudan başka bir soruşturmanın göbeğine atar. Birkaç gün izin yaptım. Ne olacak ki üstüne üstlük her şeyi berbat edercesine ortaya bir de kopya cinayetler çıktı. Her neyse işte ben de burada oturmaktan sıkıldığım için sana analizci zekamdan faydalanmanı öneriyorum. Frank'in yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Bu kadar gerekçe yetmez mi? Frank bir konuda haklıydı. Birine açılmam gerekiyordu. Son zamanlarda olup biten tuhaf olayları birine anlatmam gerekiyordu. Önerisi de bu yüzden bana çok cazip geliyordu. Belki de birilerinin kalkıp bana delirmediğimi söylemesini falan fena halde istediğim bir dönemden geçiyordum. Ama yine de onu bu işlerin içine karıştırmak konusunda ihtiyatlı olmam gerektiğini düşünüyordum. Ayık olduğunda ağabeyim müthiş bir soruşturmacıydı ama sarhoş olduğunda başımı derde sokmaktan başka bir işe yaramayan ay yaşım biri olup çıkardı. Önerin için çok teşekkür ederim. Gerçekten de beni duygulandırdın Frank ama kabul edemem. Bu sefer olmaz. Frank öyle çok sık sinirlenen biri değildi ama şimdi öfkelenmiş, sinirini masaya yumruk atıp kahvesini saçarak çıkarmıştı. Kahretsin Kate, ben seni biliyorum. Sen başına gelenleri birileriyle konuşmayı seversin ve bir şeyleri birileriyle paylaşınca rahatlarsın. Ağabeyim büyük bir olasılıkla doğru söylüyordu. Bana bunun dışında peşine düşmen gerektiğini düşündüğüm zanlının kimliğiyle ilgili bazı fikirlerim var diyerek beni en can alıcı noktamdan vurdu. Bak işte bu ilgimi çekmişti. Ne tür fikirler? Önce teklifimi kabul ettiğini söyle dedi Frank ısrar ederek. Sen benimle kafa bulmuyorsun ya. Asla. Biraz düşündüm. Bir şartla ama. Söyle. Bana yardımcı olacaksan içki içmeyi de bırakacaksın. Tek bir tane bile alkollü içecek yok. Hatta skop ağız gargarası, hatta likörlü çikolata bile yok. Çok ciddi söylüyorum Frank. Yoksa sen kendi yoluna gidersin, ben de kendi yoluma. Bakıyorum sıkı pazarlıkçısın. Senin iyiliğin için. Frank bana elini uzattı ve hafifçe gülümsedi. Elimden gelen çabayı göstereceğim, oldu mu? Elimi geri çektim. Olmaz. Ya hep ya hiç Frank. Tamam, tamam, anlaştık. Haydi şimdi başla bakalım. Bildiğin ne var ne yoksa anlat. 43. kısım. Ona her şeyi anlattım. Son 48 saat içerisinde başıma gelmiş her şeyi. Gece yarısı çalan o tüyler ürpertici telefona kadar her şeyi en ufak ayrıntısına kadar anlattım. Ve Frank'in de dediği gibi anlatır anlatmaz rahatladığımı hissettim. Tabii rahatlama süren 5 saniyeyi aşsaydı daha iyi olacaktı. Sence ben deli miyim? Hiç deli olmadın dedi sırıtarak. Ama Gamal'ın hala yaşadığını düşünmen aklıma böyle bir soru getirmiyor değil. Kendini toparla Kate. Sen bu adamın idamını gördün değil mi? Damarlarına zehir enjekte edildiğini gördün ve muayene sonucu ölü olduğunu söylediklerini işittin değil mi? Evet, peki ama idamdan sağ çıkabilmeyi başardıysa, içimde tuhaf bir ses bu işin içinde bir takım karmaşık, doğaüstü olayların olduğunu söylüyor. Madendeki cinayetlerde Gamal'ın cinayet yöntemleri aynen uygulanmış, aynı izler bırakılmış. Sonra karın üzerinde hiçbir ayak izi bulunamadı ve bilgisayardaki robot resimden onun görüntüsü çıktı. Bütün bunlar garip ve açıklayamayacağım şeyler. Frank kafasını iki yana salladı. O zaman açıklama. Gerçekleri gözden geçir. Islah İşleri Komisyonu böyle bir hatayı hiç yapmadı. Herif şimdi mezarında çürüyor. O yüzden içindeki kuşkudan kurtul. Bence bugüne kadar damarlarına potasyum klorit enjekte edilip de sağ kalabilen biri yok. Üstüne üstlük bu idamın infazında başka kimyasal maddeler de kullanıldı. İşin doğaüstü tarafına gelince böyle bir saçmalığı oturup da ciddi ciddi konuşacak değilim. Yine rahatlamıştım. Frank ayıkken olaylara çok net bir gözle bakabiliyordu ve onunla bunları konuşmak beni rahatlatmıştı. Haklısın, yani şu ayak izleri meselesi, ben bunun basit bir yanıtının olması gerektiğini düşündüm. Eminim basit bir yanıtı da vardır. Bence biri kalkıp epey uğraşarak bu izleri ortadan kaldırmıştır.
Doğru söylüyorsun, dedi Frank.
Bir kere daha delirdiğimi düşündüm. Derken kafamın içi düşüncelerle doldu ve midem alt üst oldu. Ama yine de fırça izleri gibi bir kanıtın geride kalması gerekiyordu. Bir de dün gece telefonla aranmama ne diyorsun? Peki ya müziğe ne diyorsun?
Ya bunlar senin kafanda olup bitti ya da biri seni gerçekten de arayıp sana müzik dinletti.
Peki ama neden?
İşte buna cevap veremiyorum. Eğer gerçekten de olduysa.
Oldu Frank. Sabahtan beri bunun aldığım uyku hapının ya da düşlerimin bir ürünü olduğuna ikna olmaya çalışıyorum. Ama düşündükçe şüphelerim daha da artıyor. Telefonun geldiğine daha fazla ikna oluyorum.
Frank o zaman zanlı, belki senin hakkında epey şey biliyordur. Belki de sana diş biliyor ve seni rahatsız ederek senden intikam almak istiyordur. Ama bunların kim oldukları ve neden Gamal'ın cinayet yöntemlerini kullanarak adam öldürdüklerini sorarsan, bunları ayrıca düşünüp değerlendirmemiz gerekir. Bunun için de katille ilgili olarak yeteri derecede bilgi edinmemiz gerekir. Bu katil medyada yer alan haberleri takip eden sapığın teki de olabilir. Adam Gamal'ın işlediği cinayetlere hayranlık duymuş da olabilir, dedi.
Başımı sallayarak onayladım. Gamal'ın izinden gitmeye karar vermiş biri şimdi oyununu oynamaya başlamış olabilir.
Aynen, dedi Frank.
Paniğe kapılmıştım. Eğer sen haklıysan o zaman bunlar evime de girmiş olabilirler. Dahili hattı kullanarak beni aramış da olabilirler. Sterling Burke bunun en mantıklı açıklama olduğunu söyledi bana. Telefon şirketinin arayanı kaydetmemesinin nedeni de bu olabilir, dedi.
Sen o yedek bloku hala yastığın altında saklıyor musun?
Evet.
Şimdilik onu orada tutmaya devam et. Bakarsın şahsi bir durum ortaya çıkar. Biliyorsun oralarda dolaşan bir sürü it kopuk var, tıpkı biraz önce konuştuklarımız gibi. O yüzden kapılarını kapalı tut ve alarmı da çalışır vaziyette bırak. Tabii bu arada Gamal'ın bir beden içinde ya da ruh olarak dolaştığı düşüncesini de kafamızdan silip atalım.
Frank yine doğru söylemişti. İkimize kahve doldurdu. Bu seni uyanık tutar. Uykun düzenli mi, diye sordu.
Berbat. Yarım şişe Devaral. Bana çok iyi geliyor.
Çok komik. Ben de uyku hapına sarılıp duruyorum. Sen bana bilinmeyen unsurla ilgili bir takım fikirlerinin olduğunu söylemiştin.
Frank kahvesini yudumladı. Bir an durdu, düşündü ve ardından bir kaşını kaldırıp bana baktı. Pekala. Bak, ben şöyle düşünüyorum. Bu aradığımız adam, tabii ben bir erkekle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum, psikiyatrik geçmişi olan biri, 25 ila 40 yaşlarında, fiziksel olarak sağlığı yerinde, hatta güçlü bir fiziği bile olabilir. Bana sorarsan bütün bu cinayetler paranoid şizofren teşhisi konmuş birine ait. Denetliyor, oynuyor, kazanmak için müthiş bir arzu duyuyor ve aklınca o hep en doğru olanı yapıyor.
Frank durdu, biraz düşündü ve ekledi. Her halükarda bu adamın zeka düzeyi ortalamanın çok üzerinde. Olasılıkla da üniversite mezunu. Hani gerektiğinde sevimli davranabilecek biri. Bu adamın hapishane geçmişi olabilir. Belki de içerideyken Gamal'ı tanıyan biridir. Onunla birlikte hapis yatmış, ona hayranlık duyan biri de olabilir. Ayrıca bu adamın kendine ait eski ama sağlam bir kamyoneti ya da bir cipi olabilir. Olasılıkla da çok kullanılmış bir arabadır bu. Ama ben bu adamın daha önce de insanları öldürdüğünü ya da yaraladığını ama bir süredir oyun dışı kalmış olduğunu düşünüyorum.
Tabii yanılmıyorsan. Yanılabilirim tabii, bu bilim hatasız değildir. Ben sadece olgular ve içgüdüler üzerinde yol alabilirim. Ama bence bu adam her kimse bir an önce bulsan iyi edersin.
Neden?
Çünkü ben bütün bunların oyunun henüz başlangıcı olduğundan adım gibi eminim. Bana kalırsa bu adam yeniden öldürmeye başlayacak. Hatta çok kısa bir süre içinde başlayacağından eminim.
18. ayrımın sonu. Sayfa 217.